Şimdi Einleitung, giriş bölümündeyiz. Küçük mantık. Hegel'in ansiklopedik, felsefi bilimler ansiklopedisi ve onun başlangıcı. Yani bu giriş aslında mantığa giriş değil, ansiklopediye giriş. Bütün bu şeyler, başta mantığın kendisinden önce okuyacağımız şeyler ansiklopediye giriş. Düşüncenin nesnelliğe karşı tutumları falan, onlar mantık bilimine giriş değil, ansiklopediye giriş. Yani bütün dizgeye giriş. Ona dikkat edelim. Burada yalnızca mantıkla ilgili şeyler yok. Bütün genel olarak her şeyle ilgili konu, temalar var. Onları ele almış. Şimdi giriş bir, ön sözler var. Onları geçtik. Felsefe birinci paragrafta şey diyor. Felsefe başka bilimlerin yararlandığı bir üstünlükten yararlanamaz. Yani nesnelerini tasarım yoluyla dolayısıyla verili olarak kabul eden, yani fizikçi uzay ve zamanı verili olarak alıyor ve onları inceliyor ya da başka fenomenleri inceliyorsa onları verili olarak alıyor ve ayrıca bir de yöntemden söz ediyor. Şimdi burada daha da enteresan olan şey, onu konuştuk daha önce, felsefenin konusuna ya da nesnesini din ile paylaşır diyor. Din ile. Yani şimdi felsefe dendiği zaman aslında Hegel'in felsefeden anladığı şey bilim. Gerçek anlamda bilim şey değil, denemecilik değil. Felsefe tarihinin herhangi bir aşamasında, gelişim aşamasındaki bir felsefi biçim de değil. Tamamlanmış ve gerçekleşmiş bilim. Hegel bilimi şey yapıyor, kabul ediyor. Kuşkucular, görgücüler en azından bilim kavramına uygun bilimi kabul edemezler ama Hegel, dolayısıyla Hegel'de felsefe sözcüğü eğer kendisi bağlamında, kendi çalışması bağlamında kullanılıyorsa bilimle eşit. Ama Parmenides'in felsefesinden, Kant'ın felsefesinden falan söz ediyorsa onlar felsefe. Onlar bilim değil. Ama Hegel için felsefenin ideali, gerçek biçimi bilim. Tin'in gönüllü biliminde şey diyordu, bilim sadece bilme sevgisi olmaktan vazgeçmeli ve edimsel bilme
kendisi
olmalı. Din ve felsefenin ilişkisi, bu Hegel'in formülünden çok daha önce Farabi tarafından formüle edilmiş bu bağlantı. Din, felsefe zamansal olarak dine önseldir diyor Farabi ve yine Farabi, din felsefeye öykünmedir diyor. Yani felsefeye öykünme olması, Hegel'in şurada söylediği şey, felsefenin kavramsal olarak yaptığını din tasarımsal olarak yapıyor ve tasarım kavrama öykünme gibi görünebilir. Yani öykünme ideal, Platon'un ideası bağlamında öykünme kullanılıyor. Mimesis denen şey. Ve öykünme, ideaya öykünüyor sonlu cisimler, nesneler. Çünkü idea onların modeli, ideal modeli ve orada öykünme var. Din ve felsefe arasındaki ilişki, tasarım ve kavram arasındaki ilişki gibi. Din, felsefede logos olan şey, din de Tanrı ve Tanrı antropomorfik bir şey yapılıyor. Çünkü tasarımsal bilinç logosu düşünemez. Yani o sanki zorunlu olarak şey istiyor. Resimselleştirme, imgeselleştirme ve imgelem sözcüğü yine Farabi'nin kendisini çok kullandığı, bu bağlamda çok kullandığı bir şey. Din imgelem kullanır. Felsefe uslanmama kullanır, düşünmek kullanır, kavram kullanır ama din imgelem, hayal, muhayyile denen şey falan. Yani Farabi'nin yakaladığı şey
İnsanlar
bu.
İnsanlar canlandırsın diye kafalarında.
Çünkü tasarımsal yani.
Olsun diye imgelemiyor musun şu anda? Daha kolay mı geliyor şu
anda? Daha kolay değil. Olanaklı tek biçim var. Çünkü bir kavramı az önce okudum. Kavramda kavramın kendisinden başka düşünecek bir şey yoktur. O zaman şimdi Tanrı kavramını aldığı zaman doğal bilinç ona mutlaka şey yapacak. Kendisinden başka şeyler ekleyecek ve insanlaştıracak ya da hayvanlaştıracak. Yani Tanrı doğrudan doğru insan olarak görünmüyor. Başlangıçta doğal güçleri olarak Bitki var mı bitki tanrı? Yok.
Yok.
Ama hayvan tanrı var. Yani hayvan, inekler, maymunlar, her şey tanrı yapılıyor. Gök cisimleri tanrılar yapılıyor filan ve doğa güçleri. Felsefe nesneleriyle bir tanışıklığı varsaymalıdır diyor. Yani daha doğrusu felsefe doğal bilinçte yapılan bir şey olduğuna göre doğal bilincin bütün içeriği felsefenin varsayımı ya da başlangıç zemini. Yani tasarımlardan başlayıp kavrama geçeceğiz ve şimdi burada daha da önemli olan şey sonluluk faktörü. Bu yukarıda din ve felsefenin nesnelerin sonsuz olduğunu söyledi ve doğayı ve insan tinini sonluluk alanları olarak söyledi. Felsefede ya da bilimde önemli olan şey içeriğin zorunluluğunu göstermek. Yani konunun, nesnenin zorunluluğunu göstermek. Bu zorunluluğu gösterme konusunu tanıtlama diye şey yapabiliyoruz. Dizgedeki yerin belirlenmesi olarak yine bu zorunluluğu gösterebiliyoruz. Ama bir şeyin zorunlu olduğu gösterirse o şey vardır.
Evet, esas bağlantı o değil mi?
Varla, yani var olması için zorunluluğun gösterilmesi gerekiyor. Yani rastgele bir şey var olamaz ve var olan her şeyin zorunlu olması gerekir. Ya da yani evet, buna benzer şeyler. Daha başka yani şeyler söylenir. Bir şey zorunluysa vardır.
Evet.
Ya da varsa, bir şey gerçekten varsa. Zorunlu. Ama burada yine yine varlık ve oluş kavramları ayırt etmek gerekiyor ama ona daha sonra değinebiliriz. Yani burada nesnelerin belirlenimlerini olduğu gibi varlıklarını da tanıtlama gereksinimini kendi içinde taşır diyor. İrdeleme.
Yani kendinde taşır.
Belirlenimlerini tanıtlayacaksın ve ayrıca varlıklarını da tanıtlama. Tamam. Belirlenim birçok belirlenim olabilir. Yani herhangi bir nesne. Şimdi mantık biliminin nesneleri kavramlar ama doğa biliminin nesneleri doğa kavramları. Onların da yani tin alanında da yine her hepsinde kavramlarla ilgileniyoruz ve burada sonluluk alanı demesi tine ve doğaya sonluluk alanı demesi güzel değil. Çünkü bu alanların kavramlarının kendileri sonsuz. Yani doğanın kavramları dediğimiz zaman uzay, zaman, özdek bunlar sonluluğu değiller. Sonluluk kavramları da değiller. Belki başka bir şey demek istedi ya da yani burada Hegel'in açıklamaları şey birçok yerde kendisi beğenmiyor aslında bunları. Sürekli yeniliyor. Sürekli elden geçiriyor. Yani bu üçüncü versiyonu ve o üç versiyon, üç ayrı yayımın arasında çalışırken büyük olasılıkla daha başka ara versiyonlar da çıktı. Ama şey...
Revize mi diyor yani?
Revize ediyor sürekli olarak. Tabii. Yani felsefe ve din ilişkisini iyi formüle edemedim diyor. Baştan yazıyor. Daha saydam, daha iyi, daha kolay anlaşılır. Kolaylaştırmaya çalışıyor. Anlaşılır olmaya çalışıyor. Yani ve o yüzden şey, bu ansiklopedinin şeyleri de var. Eski versiyonları da önemli. Bu şeyde çok daha erken versiyonlar var. O yüzden bunlara daha sonra baktığımız zaman karşılaştırma daha iyi olacak. Şimdi burada hemen şeye başlangıç yapmanın güçlüğünden söz ediyor. Birinci paragrafın son, sayfanın sonunda başlangıç yapmanın, başlangıç nasıl yapılır falan. Bu başlangıç konusu da şey... Bayağı tabii ki şey önemli bir konu.
Başlangıç varsayımdır.
Evet.
Kendi varsayımını yapıyorlar.
Bir şey başlangıç ilk adım olacak ve ilk adım neyin yani başlangıç daha gerisi olmayan bir başlangıç olacaksa bunu düşünmek kolay değil. Ne başlayacak burada? 5 milyar yıl önce yaşam yoktu. Yaşam nasıl ortaya çıktı?
Onu başlangıç olarak onu alacağım.
Yani yaşamın şeyi var, bir öncülü var. Atmosferik öncülleri, toprakla ilgili,
evet,
hava ile ilgili falan filan öncülleri var ve yani başlangıç burada bilimin başlangıcı olacağına göre bilim neyle başlamalıdır? Bilimin içinde şey olmayacak, bilgi olmayan bir şey bulunmayacak. Her şey orada doğru olmalı, geçerli olmalı, gerçek olmalı, var olmalı,
zorunlu
olmalı, tanıtlı olmalı filan. Ama başlangıçta henüz bir tanıtlama yok. Yani tanıtlamayı önceden alıp başlangıca uygulayalım dersek, o zaman tanıtlama ilk olmuş olacak.
O zaman zaten başlangıç
tanıtlama tabii. tarafından işgal edilecek.
O zaman tanıtlamanın tanıtlamasına ihtiyaç duyacağız belki de.
O zaman tanıtlamanın tanıtlamasının tanıtlaması filan diye böyle Aristoteles bunlardan şey yapıyor, bıkıp usanıyor. Çünkü her durumda gerileme ortaya çıkıyor. Pat diye aksiyonları getiriyor. Aksiyonları şey yapamazsın, tanıtlayamazsın. Yani bu biraz şey, güzel bir açıklama, güzel bir çözüm değil, hiç de değil. Aristoteles bunu yapıyor. Yani nasıl yapıyor? Gerçekten şey. Ben
dolaylık ve dolaysızlık meselesini düşünemiyor.
Diyalektiğin bilinçsizi değil Aristoteles. Diyalektiği biliyor. Platon ne diyordu? Platon, onu daha sonra belki şey yapırsa ama tüm hipotezlerin yok edilmesinden söz ediyor. Aristoteles hipotezle başlıyor. Çünkü aksiyonlar hipotetik. Aksiyonlar şey değil, tanıtlanmış değil. Doğru oldukları varsayılıyor, kabul ediliyor. Kabullenim ya da varsayım denen şey, değil mi?
Çok açık geliyor.
Önemli.
Doğalsa.
Evet. Yani nokta parçası olmayandır dendiği zaman güzel. Yani bu tanıtlamaya buna ne gerek var diyor insanlar ama işin aslı öyle değil. Aristoteles'in negatif puanlarından birisi bu. Yani aksiyomatik olması ve aksiyom şey değil. Bilimde ve felsefede olabilecek bir şey değil. Yani geometri o aksiyomlardan temizlenmeli. Bütün şeyler, fizikler, kimyalar, biyolojiler ve de insan bilimleri, onlar da o aksiyomlardan temizlenmeli. Hegel onu ansiklopedide yapıyor. Ya da en azından amacı o. Yani mekaniği aldığı zaman varsayımlarla başlamıyor. Ya da nesneltiğini, yani etik alanını incelerken yani etik bir bilim, etiğe başlarken Aristoteles, Hegel şeyle başlamıyor, tanıtlamasız başlamıyor ya da varsayımlarla, hipotezlerle başlamıyor, değil mi?
Burada birazcık açabilir miyiz, varsayımın ne olduğunu?
Yani doğruluğu kabul edilen, geçerliliği kabul edilen.
Tasarımla bir değil mi varsayım?
Yani tasarım bir varsayım olabilir ama tasarım
foraus, ayrıca... Foraus setsun. Foraus setsen ne demek? Önceden koymak demek. Foraus setsen. Yani varsayım. Presupposition. Supposition.
Preposition.
Kabul etmek. Varsayım.
Yani eğer şimdi başlangıcın bir varsayım olduğunu şey yaparsak, kabul edersek bunu, onun devamında her şeyin varsayım olması gerekiyor. Yani
ondan
sonrasını nasıl
tanıtacağız?
Bir daha söyler misin?
Evet.
Varsayım olarak, eğer başlangıç varsayım ise eğer, devamı da varsayım olması gerekmiyor.
Evet. Yani şimdi bu çocuk gibi görünüyor. Alman düşünür varsayımlı, kendisi burada şey yapıyor, Hegel ondan söz ediyor. Varsayımlı olarak başlamak, başlama yöntemi. Reinhold. Belki daha sonra belki felsefesi diye bir yüzyıl sonra ya da 20. yüzyılda ortaya çıkan bir şey daha var. Felsefeci daha var. Yani bu insanlar şeyi okumuyorlar. Hegel'i okumuyorlar. Felsefe tarihine yabancılar ve felsefe yapıyorlar. Hegel her felsefe tarihinin geldiği noktanın bir ürünüdür diyor. Ama felsefe tarihini okumayan bir felsefecinin felsefeci için geçerli değil. Wittgenstein haberi yok şeyden, felsefe tarihinden. Hiçbir şekilde haberi yok. Okumuyor, anlamıyor çünkü. Yani anlamadığı için okumuyor. Hiçbir şey okumuyor. Russell okuyor. Russell okuyor, Frege okuyor. İkisi de bunların felsefeci değil. İkisi de şey, yani Frege matematiksel deneyler yapan bir insan ve sembolik mantık ile ilgileniyor bir bakıma ya da onun başlığı olarak kabul ediyor. Russell nobody, yani onun hiçbir varlığı yok. Sen ne diyorsun?
Sen Agustin okumuş ya.
Ama o felsefeci değil. Yani onu da anlamamıştır. Yani o tek başına bir kişiyi alıp okursan bütün tarihte onu da anlama şansın yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir temeli yok, zemini yok, haklılığı yok ve bu şeyi gösteriyor. Yani kamuoyunun felsefeye yaklaşımının ne kadar sakat olduğunu, ne kadar boş olduğunu. Yani bu bir olgu. Siperler'de yazıyor kitabını ve Siperler'de insan nerede felsefe tarihini okuyacak? 20 yaşlarında. O kitap şey. Kendisi zaten sonradan atıyor bir tarafa ve hiçbir gelişme göstermiyor. Çünkü şey yok, temel yok. Ve bu Hegel'lerde bunlardan söz ediyor. Ama şeyleri görelim. Yani kamuoyunun, daha doğrusu felsefe dünyasının kofluğunu ve hiçliğini ve yani saçmalığını görelim. Çünkü felsefe tarihine hiçbir şekilde değmeyen, teğet bile olmayan birini kalkıp şey yapıyorlar. 20. yüzyılın en büyük felsefecisi olarak görüyorlar. Birçok felsefeci, yazar, güya felsefeci Wittgenstein'i o şekilde niteliyor. Ki dedim ya, bu kişinin felsefeyle uzaktan yakından bir ilgisi ve herhangi bir ilgisi yok. Yok yani, okumuyorlar ve anlamadıkları için de yanlış olduğunu düşünüyorlar. O da enteresan bir şey. Yani bir insanın bir şeye yanlış demesi için. Yani ben fiziği yanlış buluyorum. Niye? Çünkü okumuyorum. Yani anlamıyorum. O yüzden yanlış olmalı falan. Aynen bu adamlar. Bunlar ciddiyetten sonsuz ölçüde uzak. Buna biz böyle bir tutuma ciddi diyebilir miyiz herhangi bir şekilde? Yani bir insan bir şeyi inceler ve ondan sonra yargıda bulunur, tanı koyar ya da bunlar öyle bir şey de yapmıyorlar.
Benim anlamadığım şey, Avrupa böyle bir duruma nasıl düşüyor yani?
Evet.
Bu kadar geçmiş var. Descartes oradan çıkıyor.
Nasıl anlayacağız? Gerçekten bu konu çok yani birinci önemi olan bir konu. O yüzden
hani cahil bir toplumdan ya da geçmiş olmayan bir toplumdan çıksa siz ki köken yok, hani inandığı yahut da ama hakikaten çok zengin birikimleri olan bir dünyanın evet. Bu kadar böyle bir şey peşinden gitmesi ayrı bir soru işareti.
Yani senin söylediğine şunu ekleyelim, yani bu bunun kabul gördüğü yerler şey değil. Ne bileyim, halk felsefecileri falan ya da sıradan entelektüeller değil, Batı'nın üniversiteleri ve özellikle iyi üniversiteleri. Ve bu üniversiteler şey, bu tipin şeyini, kalitesizliğini ve ya ben şey dedim, Wittgenstein fenomeni bir entelektüel dolandırıcılıktır. Çünkü bu kişinin entelektüel bir şeyi yok, formasyonu yok. Söylediği, yazdığı şeyler saçma sapan, ıvır zıvır ve önemli şeyler. Nesneler renksizdir diyor mesela. Tüm dünya, dünya olgular toplamıdır filan. Böyle genel, bitirileri yüzeysel ve bağlantısız şeyler söylüyor. Ve akademi, Batı akademizminin bütününün şeyi, saygınlığı ve değeri burada bence kendini gösteriyor. Yani bunu zorlamaya gerek yok. Yani Wittgenstein buraya bir felsefeci olarak girdiyse, bu kültüre, Batı akademizmine bir felsefeci olarak girdiyse, bunu başardıysa, o akademizmin bilimsel olduğunu, nesnel olduğunu, sağduyulu olduğunu söylemek şey değil. Kesinlikle doğru değil. Yani tabii ki karşı çıkanlar oldu, görenler oldu. Bütün dünyanın Wittgenstein'ı alkışladığını düşünmemek gerekir. Onun ilkelliğini, yetersizliğini, falan, ahlaksızlıklarını, tüm bunları görenler oldu ama bunlar şey yapamadılar, dinlenmediler ya da duyuramadılar kendilerini ve aşağı yukarı 20. yüzyılın bütünü böyle bir entelektüel dolandırıcılığa yenik düştü. Yani bu olay daha öte tabii ki çözümlenecek. Şimdi yeni başladı. Wittgenstein ne yaptı? Bir şey yap. Yani sorgulamalar yeni başladı ve acaba daha öte ele alınması için bir zemin var mı? Bir motivasyon var mı? Göreceğiz. Ama yani boş bir kafanın, boş bir yazarın daha fazla ele alınması için de bir şey yok. Zemin yok. Ama Batı'nın bir yüzyıl boyunca felsefe dünyasında yaptığı şeyi, maskaralığı ve zayıflığı ve saçmalığı onu sorgulaması gerekir. Eğer bu insanlar dürüst olacaklarsa, etik olacaklarsa, kendi üzerlerinde o sorgulamayı yapmak, kurumları üzerinde o sorgulamayı... Çünkü aynı dolandırıcılıklar bir ölçüde şey yapıyor, devam ediyor. Yani bunu görmezlerse bu tür saçmalıklar sürecek demek ki. Wittgenstein'ın felsefe tarihiyle ilişkisi. Felsefe tarihi başlangıçta, ilerleyelim, tekrar geri döneceğiz. Yani bazı şeyler yarım kalacak ama
dönüyor.
Evet. Burada çünkü felsefe, burada ikinci paragrafta felsefeden söz ediyor. Nesnelerin düşünerek irdelenmesi, bu genel bir şey. Her bilim düşünüyor, her insan düşünüyor, felsefe de düşünüyor. Dolayısıyla felsefenin burada ayırt edici bir karakteristiğini görmüyoruz. Felsefe kendine özgü bir düşünme tipi. Bu özel. Yani felsefe şey, sıradan düşünme değil, genel olarak düşünme değil, kendine özgü. Düşünmeyi bilgiye ve kavrayan bilgiye dönüştüren kip. Yani düşünmeyi bilgiye demek değil ve düşünmenin bilgiye dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu başarabiliyorsak çok iyi. O zaman bu işe felsefe diyebiliriz ya da bilim diyebiliriz. Şimdi devam edersek ikinci paragrafta. Peki bilincimizi dolduran içerikten söz ediyor. Bu biraz şey, zor bir tümce. Çünkü ilk başlarda ben kendi payımı hatırlıyorum. Bu ne demek istiyor burada
ben
diye.
Ben de burayla ilgili bir şey
var. Bilincimizi dolduran içerik. Yani içerik sözcüğüne takılmayalım. Bilincimizde olan her şey belirliğini oluşturur. Bu da kötü bir tümce. Yani gerçekten Hegel yeni bir versiyon yapsaydı bunu atardı. Yerine düzgün bir şey yazdı. Şimdi pekala, sen onu bulduğun zaman da burada Aristoteles'in yöntemi ya da formülasyonu daha iyi. Aristoteles bilgi evrensellerindir diyor. Yani önemli olan evrenseller. Evrenselin altında duran ister duygu olsun, ister sezgi olsun, ister duyum olsun ya da düşünce olsun, ne olursa olsun. Tikel ise o tikelliği bilgiyi fazla ilgilendirmiyor. Yani o tikel bilgiyle ilgileniyorsak, görgül bilgiyle, o zaman tamam. Ama gerçek bilgiyle ilgileniyorsak o zaman bilgi evrensellerindir diyor. Ve Hegel burada ona doğru gidiyor. Yani içerik bir ve aynı kalır diye ister duyulsun, ister sezilsin, ister tasarımlansın, istensin ya da... Bunlar bence çok şey... gereksiz şişirmeler. İçerik bilincin nesnesidir. Aynı zamanda bilincin içeriğinden söz ediyor. Bu güzel bir pasaj değil. Bunun yerine özlü olarak bilgi evrensellerin bilgisidir ve bu evrenselin altında her şey durabilir. Her şey bilginin konusu. Yani duygu evrensel mi ya da sezgi evrensel? Yani
kavram olarak
duygunun duygu evrensel. Duygu kavramının kendisi evrensel. Evet. Duygunun nesnesi, duyumsanan bir şey tekil ya da tikel. Ama o da kavramlarla ilgili. Çünkü ne olursa olsun kavramla belirleniyor. Bu şeyini çok fazla kafa karıştırıyorsa pas geçmek gerekir. Çünkü yani herkesin Hegel'in düşünmesinin labirentlerini izlemesi zorundayız. Hegel kendisi onları revize ediyor. Evet, bence değmez.
Değmez mi?
Değmez.
Yani bir işe çıkmaz mı buradan? Mi?
Yok. Yani üstelik felsefenin başında olan ve ansiklopediye giriş yapan bir okuyucuya bunları sunmak şey, yani hiç de akıllıca değil. Gerçekten zorlaştırıyor bu. Yani orada açıklıyor mu? Şimdi felsefeciler ve başka birçok yazar kendi kafasındaki labirentlerin peşine takılıyor ve başkalarının aynı labirentlere girmeleri ya olanaklı değil, ya çok zor, ya da hiç gerekli değil. Ve o labirentleri izlemek, sıradan bir yazar da bunu yapabiliyor. Daha çünkü mantık biliminin bize öğreteceği şey en sonunda usun kavramsal yapısı ve de o bir paragrafa sığabilir ya da bir sayfaya sığabilir. O kadar. Onun yorumlanması, anlaşılırlık açıklanması, anlaşılır kılınması falan. Yani Hegel'in bütün felsefesinde özel, özsel olan şey kavramsal dizge. Onun dışındaki söylem o iskeleti örten ya da giydiren şey gibi, yumuşak doku gibi. Başka türlü olabiliyor aslında. Yani çünkü mantığın iki tane yayım, kullanılan iki versiyonu var. İkisi de aynı içeriği alıyor ama değişik şeylerle, söylemlerle, değişik açıklamalarla anlatıyor ve mantık biliminin bu ikisinden başka, yani büyük mantıktan ve küçük mantıktan başka pek çok versiyonu da var. Yani propedeutikte var birkaç versiyon, ön versiyonlar. Onun dışında değişik yıllarda derslerinde anlattığı yayınlar da çıkıyor. Yani mantık bilimi önemli olan şey kavramsal dizge, bütün ansiklopedi için aslında önemli olan o. İçeriğin belirliliğini bırakalım. Belirlilik genel olarak belirlilik içeriğin olabilir, biçimin belirliliği olabilir. Yani bu içerik ve biçim konusu zor bir konu. Bunu öz bölümünde ele alacak ve burada okuyucuyu şey yapıyor, zorluyor. Yani bu aslında gerçekten tutarsızca değil mi? İçerik, biçim, özdek biçim kavramları mantık biliminin çok ileri bir aşamasındaki kavramlar ve bunları sanki herkes biliyormuş gibi konuşması şey değil. Felsefe düşünceleri, kategorileri ya da daha tam olarak kavramları tasarımların yerine geçiriyor. Şimdi burada kategorileri tasarımların, evet kategoriler ya da tamam düşünceler, kategoriler ya da kavramlar, bunlar aynı şey. Bunları tasarımların yerine geçiriyor. Tasarım dediğimiz şey de resimsel, duyusal, imgesellikte kirlenmiş kavram. Burada şeye doğru gidiyor, felsefenin güçlüğüne ya da anlaşılmazlığı denen şeye doğru gidiyor. Felsefenin anlaşılmazlığı soyut düşünme yeteneğinin yoksunluğuna bağlı bir şey. Çünkü yani doğal bu. Kavramsal düşünmeye yabancı birisi onu zor bulacak ya da anlaşılmaz bulacak. Yani bu başka bilimler için de böyle. O bilimlerin kavramsal bağlantıları doğru ya da yanlış olsa yine de dışarıdan birisi onu anlaşılmaz bulacak. Nerede bahsediyor?
Eş değişle diyor, arı düşüncelere sarılarak bunlarda devinme yeteneksizliğinde yatar diyor.
Evet.
Yani arı düşüncelerin devinimsizliği.
Örneğin devlet istençtir dendiği zaman, devlet ve istenç arı düşünceler ve devletten istence devinmek ya da geçmek ya da o bağlantıyı kurmak zor. Yani bu bağlantının hiç olmadığı dönemi, Rousseau öncesinde bu bağlantı yok. Rousseau bunu söylediği zaman pek çok insan bunu ya yanlış anlıyor ya anlamıyor ya da doğruluyor. Ama felsefede yaptığımız şey bu. Şey diyoruz yani küreselleşme etiğin idealleşmesini varsayar. Etiğin idealleşmesi hak alanının, ahlak alanının ya da duyunç alanının ve etik alanının idealleşmesini var. Yani bunların hepsi kavramlar, arı kavramlar. Hiç örnek vermemize gerek yok. Küreselleşme etik bir fenomense, o zaman insan istencinin, belirlenimlerinin tam olarak gelişmesi gerekir. İnsan istencinin belirlenimleri arasında aile bulunuyor, toplum bulunuyor, devlet bulunuyor. Bunlar hepsi kavramlar olarak düşünüyoruz ve de bunların tam gelişmesi aile kavramına uygun düşmesi ya da aile tasarımlarının aile kavramına uygun düşmesi. Devlet tasarımlarının, çünkü tasarım şeyi anlatıyor, kavrama uygun düşmeyen bir şeyi anlatıyor değil mi? Reel devlet de, örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da Amerika Birleşik Devletleri, bunlar da devlet kavramına uygun düşmüyorlar. Sanki realite ile tasarım arasında, kavram karşısında bir şey varmış gibi, benzerlik varmış gibi görünüyor. Ama zorluk, Hegel'in zorluk tam demek istediği şey arı düşünceler, kavramlar ya da kategoriler düşünmek. Şimdi biz bu kavramları incelediğimiz için aylardır az çok bir netlik var, bağlantılar kuruluyor falan. Ama bunu ilk kez dinleyen biri hiçbir şey anlamayacak. Anlaşılırlık yok diyecek. Doğal bilincin felsefede yaşadığı problem ilk olarak böyle. İlerlersek, tasarımlara iyi olmak, henüz onların düşünme için imlemlerini, onlara karşılık düşen düşünce ve kavramları bilmek demek değil. Yani tasarım yerin karşısına düşünceyi ve kavramı birden çıkarıyor. Düşünce burada denken, yani normal kavramla düşünce aynı şey değil ama nedense düşünceyi tasarımdan daha iyi görüyor. Yani denken Begriff'ten daha, Begriff gibi şeyden, Forstellung'dan daha iyi.
Kavramı, düşünceyi tasarımdan ziyade kavrama yakın.
Evet ama yani ikisi de tasarım da düşünce.
O da düşünce, o da düşünce. Yine güzel bir anlatım değil ve şaşırtıcı ve zorluk yaratıcı bir anlatım. Bunlar Hegel'e birilerinin bunları söylemesi gerekiyordu.
Çok iyi.
Sıradan bilincimizde düşünceler tanıdık, duysal ve tinsel gereç ile örtülmüş.
Tasarım için.
Yani birisi Sokrates birisine anayasa nedir diye soruyor. O adam Atina anayasasını anlatmaya başlıyor. Ben diyor kavramı soruyorum, tanımı soruyorum filan diyor. Yani logosunu soruyor ve karşısındaki şeye bunu... Biz de bu tür şeyleri biz de yani birisine bir şey anlatmak için örneklerden yararlanmak, uzun uzun betimlemeler yapmak şey. Şimdi 45. sayfada şey var. İnsanın önünde duran bir kavramda neyi düşünmesi gerektiğini bilmediği söylenir. Çünkü düşünecek hiçbir şey yok kavramın kendisinden başka. Önünde duran bir kavram, uzay kavramı. Ne düşüneceksin uzay kavramı konusunda? O kavramın içine girip onu delip, eşip filan içinde bir şey mi çıkaracaksın? Öyle bir şey yaptığın zaman kavramı bozuyorsun, tasarıma geçiyorsun. O kavramda onun kendisinden başka düşünecek bir şey yok. Önemli olan onun bağıntısını bulmak ve uzay kavramının bağıntısı zaman kavramıyla ve bunu tabii Hegel mekanikte gösteriyor. Yani oradan neler çıkar. Uzay ve zaman kavramlarını birlikte düşündüğümüz zaman oradan özde kavramı çıkıyor ve bunu Max Feld'e söylüyor. Genel olarak uzay, zaman ve özdek kavramları üç kavram, mekaniğin temel kavramları olarak alınıyor ve Maxwell'in bu konuda çok daha güzel şeyleri var, bağlantıları var. Bir şey bulmuştuk senin hatırlarsan, bütün ölçmede kullanılan birimlerin hepsi nedir? Birim sayar mısınız? Joule'den başka ne var? Watt var, Joule var, yani fiziksel, mekanikte kullanılan.
Amper.
Amper var, sonra ohm var, sonra kilogram metre var, sonra...
Megahertz var.
Ağırlık var. Gram, kilogram. Megahertz falan.
Şeyler biraz zorluk çıkartıyordu galiba. Manyetik alan, manyetik akı, ışık. Işık, onlar lüks ve şey yani parlaklık ve şey değil mi? Onlar var. Ama
akı,
onlar da şey.
Akı zor değil. Akı denen şey, amper
miktarla
denen şey.
Miktarla alakalı.
O da belli bir kesitten geçen elektron miktarı diyorlar. Yani en azından ölçü kategorilerinde verilen şey bu. Geçerli olarak kabul edilen tanım bu. Bütün fiziksel birimler, yani her tür birim, sesten, elektromanyetizmadan, ağırlığa, kuvvete, çekime ya da ne geliyorsa aklımıza, hepsi uzay, zaman ve özdek kavramlarının terimlerindeki bağıntılar, onların ilişkileri. Amper, elektrikle, yani akım, demin bir kavram, o kavram şey, hızla ilgili değil, yani demin kavramı bir yerde olmak ve olmamak diyor. Devinmek demek, bir yerde bulunmak.
Yer değiştirmek değil mi?
Yer değiştirmek. Onun için bir yerde olmak gerekir. O yerdeysen devinmiyorsun.
O yer değiştirimle hızla ilişkisini kurarsak,
yol,
zamanla ilişkisini
yol,
kurarsak
space, uzay
kavramını elde ediyoruz.
Hız kavramı uzay-zaman ilişkisi. İvme kavramı uzay-zaman-zaman ilişkisi. Uzay böyle zaman kare. Başka ne var aklınıza gelen?
Hızın şeyin de
kendisi,
yok.
Devimin birimi, yani devimi yol yaparsak ya da hız yaparsak o zaman tabii ki ölçülebilir. Ama devim kavramının bir şeyi yok, ölçüsü yok. Çünkü devim kendisi bir kavram ve karşılık içeren bir kavram. Her kavramın karşılık içermesi gerekir.
Ölçülebilir bir şey değil. Devim olmaz, uzay olmaz diye bir şey.
Devim ölçülebilir. Yani genel olarak ölçülemez demek şey gibi görünüyor, yanlış gibi görünüyor. Çünkü uzay içeriyor, zaman içeriyor. Uzay ve zaman ikisi de nicelik. devim uzay ve zaman içeriyorsa devim de nicelik olmak zorunda.
O zaman birimi olmak zorunda.
Ama evet, o zaman birimin de olmak zorunda ve ölçülebilir olmak zorunda. Ama devim aynı zamanda ölçülemez çünkü devim noktasal devim. Yani noktasal devim diye düşünürsek ölçülemez. Şimdi mekaniğe girdik. Girebiliriz. Çünkü mantık yapıyoruz. Evet. Yani konu dışı değiliz. Ama devim çelişki içeriyor. Yer değişimi demek ki A'dan B'ye gelen bir cisim bir uzay geçiyor ve onu belli bir zamanda geçiyor. Belli bir hızla geçiyor. Belli bir ivmeyle geçiyor olabilir falan. Bunlar şey. Önemli olan uzay, zaman ve özdek üçlüsünün bütün fiziksel birimlerin bileşenleri olması. Yani üçü de bulunuyor ya da ikisi bulunuyor. Ya da yalnızca uzayla ölçülen bir şey yok. Yalnızca uzay ve zamanla ölçülen şey demir. Kuvveti kattığınız zaman
enerjiyi falan anlatmaya çalışıyoruz.
Kuvvette enerjide
biriminde tek birim olan şeylerde zaman olmadığı zaman tekil olmuyor. Metre mesela. Metre yanına bir şey koymuyoruz. Bir uzunluk gösteriyor.
Bir daha
gerçi
bir
uzunluğun şey dedik ya, ya ikili oluyor ya üçlü oluyor diye. Özdek, uzay.
Uzay, zaman, özdek.
Evet. Bunların üçünden birinin ikisini de üçünü kullanmak gerekiyor.
Evet. Yani uzunluk ölçüsü, zaman ölçüsü ve kütle ya da ağırlık ölçüsü.
İkisi birden veya üçü birden de kullanılıyor.
Kuvvet, evet. Yani ivme varsa, ivme alıyorsa bir cisim.
Zaman.
Uzay var, zaman var ve o zaman bir de oraya kuvveti. Yani kütleyi koy. Kuvveti neyle ölçüyoruz?
Birim olarak mı? Newton.
Birim olarak. Newton. Newton'un birimi nedir? Açıldığı zaman.
Metre saniye kare ivme çarpı kütle olacak işte. Kilogram kütle. Metre saniye kare.
Kilogram. Kütle geldi. Ağırlık geldi ya da yani üçüncü terim geldi. Kuvvet girdiği zaman işler daha yükseliyor. Yani uzay
mas
ve zaman.
Mas geliyor değil mi kuvvet girdiği zaman?
Kütle.
Kütle mas işte.
Evet.
Enerji dediğimiz zaman enerji enerjinin birimlerine baktığımız zaman nedir enerjinin birimleri? Potansiyel
çarpı,
enerji
şey,
ya da yani kinetik enerji.
Şey.
Kinetik.
Kuvvet evet. Çarpı yok.
Uzatmayalım aslında çünkü yani, şey bu kolay bir konu ve mekaniğin konusu ve bütün bu şeylerde fiziksel ölçümlerde uzay zaman ve özdek kategorileri kullanılıyor. Çünkü niye uzay ve zaman yeterli değil dendiği zaman uzay ve zaman arı nicelikten öteye geçmiyorlar. Orada kütle yok, kuvvet yok. Henüz şey doğa tam şeyinde değil. Temelini almış değil. Doğa uzay ve zamandan oluşmuyor. Özdek ve ya da kütle gerekiyor. Ve
kuvvet gerekiyor.
Kuvvet kütleden geliyor. Kuvvet evet. Ayrı bir kategori değil. Kuvvet kütlenin ta kendisi. Çünkü mantıksal olarak, şimdi iyi düşünün. Mantıksal olarak eğer bunu kavrarsak kavramsal düşünmeyi yakalıyoruz demektir. Kuvvet ve kütle arasında hiçbir ayrım yok dedik. Var tabii ki. Biri kuvvet, biri kütle. Ama tam bir birlik var. Çünkü kütle kuvvet olmaksızın olanaksız.
Birbirine bağlı.
Niye? Kuvvet de kütlesiz olmuyor.
Çünkü kuvvet.
Bunun momentum ilgisi var mı? Evet, momentum ilgisi var sanki.
Momentum süre durum bir cismin durumunu sürdürmesini anlatıyor ve kuvveti orada kuvvet gerekmiyor. Yani momentum için kuvvet gelmiyor. Kuvvet uygulandığı zaman momentum bu değişmeye başlıyor. Ama şimdi daha önemli, daha kolay ve bir bakıma daha zor olan şey kütle ve kuvvetin ilişkisi. Bu bize şey kazandıracak. Şu an tam olarak belki kafamızda düşmeyebilir her şey ama mantığın neyle ilgili olduğu ve realite ile mantığın ilişkisini anlamanı sağlayacak.
Kütle mi, özdek mi?
Özdek. Kütle şey, neden olur?
Özdek olmadan özdek. Çekim veya itim oluyor mu?
Kütle. Aynı şeyler değil ama yine de değil mi?
Olmuyor. Özdek. Olmuyor. Kütle, yani özdek olmadan. Şey Canan sorusuna dikkat edelim.
Pardon.
kitle olmadan dedim.
Kitle mi kütle mi?
Kütle. Özgür.
Evet. Olmadan.
Çekim ve itim olabilir mi?
Kuvvet olabilir.
Kuvvet olabilir.
Anlılı kuantumluk yok.
Pas geçmeyelim bana. İvme ayrı
yazıyor. İvme olduğu gibi kuvvet olmak durumunda.
Ama daha kuvveti ve kütleyi ayrıştırmadan ivme girmiyor. Yani ivme şeyden sonra, ivme bunları varsayıyor, kuvveti varsayıyor. İvme şey değil, hız değil. Hızın
hızı. Zamandaki değişimi.
Hızın hızı.
Hızın hızı, evet.
Evet. O yüzden soru şey, kütle olmadan kuvvet olabilir mi? Çünkü kuvvet çekme ve itme kuvvetleri olarak biliyoruz. Genellikle şeyler, moronlar kuvveti yalnızca çekme kuvveti olarak biliyorlar. İtmeyi ayrı bir şey olarak biliyorlar.
Şeyi de öyle bizim Türkçedeki sözcükte yer çekimi.
Yer çekimi çekmeden ayrı bir şey. Çünkü kabul etmiyor. Çekme, yer çekimi yerine çekme deseydi yer çekimi sözcüğü gereksiz olacaktı. Ama şey bile, İngilizce'de force ve gravity, Türkçe'de çekme, evet, ve şey, pardon, attraction ve gravity, İngilizce'de düzeltiyorum, attraction ve gravity diye iki ayrı şey var, terim var, iki ayrı kavram var. Türkçe'de de eğer attraction eşittir gravity olsaydı, yer çekimi, o yer ön ekini eklemek gereksiz olurdu. Yer çekimi çekimden ayrı bir şey. Yer itimi de denebilir. İtme de şey, yer çekimiyle, yer çekimi kavramıyla aynı şey değil. Evet, şimdi kuvvet, kütle ve kuvvet ilişkisi. Çünkü enerji de, kuvvet de kütleyle ilgili. Kütle olmadan enerji olmaz. Kütle olmadan kuvvet de olmaz. Kuvvetin birimleri. Şimdi o birimleri açtığımız zaman şeyi görüyoruz, yani kütle, uzay ve zaman.
O zaman kavramları. Bu üçlü bozulduğu zaman her şey bozuluyor.
Hangi üçlü?
Uzay, zaman, özdek.
Bozulduğu zaman?
Yani bir tanesi eksik olduğu zaman sistem dağılıyor yani.
Evet.
Sadece uzay, zaman diye bir şey yok o zaman.
Yok. Einstein yanılıyor. Yani Einstein yani uzay, zamandan söz ederken ve özdeyi dışlarken eksik bırakıyor şeyi. Yani çünkü o şeyle, ölçümle ve pergel cetvel geometrisini kullanarak falan, ya da yani çok David Hume yöntemiyle bilim yapıyor Albert Einstein. O eğer şey yapsa, diyalektiği kullansaydı, o zaman uzay ve zamanın soyutlama olduğunu ve özdeğin zorunlu olduğunu görecek. Çünkü özdekten ayrı uzay, özdekten ayrı zaman biraz şey, soyut. Soyut bunlar, yani düşüncede olan ve realitede olmayan şeyler.
Yani kütle çekiminde şey oluyor. Ne o zaman time dilation denilen şey gerçekleşiyor galiba. Şöyle genel görelilikte.
Uzay zaman soyutlama ama kütle ki yani özdek soyutlama değil.
Özdek zorunlu.
Özdek somut. Somut olan birlik demek ve somut olan burada Asgard'ın girişinde. Onu söylüyor yani.
Soyutlama olan hangisi dedi? Uzay ve zaman.
Mesela bir şey söylüyorum. Mesela kitlenin olması için bütün elektronun, her şeyin birbirini çekmesi gerekmiyor.
Yani
içinde bir de şey var. Kuvvet var.
O sistemi oluşturuyor.
Yani kuvvet olmadan kitle de olmuyor. İçinde kuvvet olmayan hiçbir şeyin kitlesi olur mu?
Ben şey konusunu bilmiyorum. Yani proton içinde kuarkla falan geçersen orada da çıkın var mı bilmiyorum.
Ha, çekim yani olmazsa zaten kitle paramparça olmaz mı? Dağılır gitmez mi her şey?
Ama
yani kitle demek aslında
kütle
içinde
kütle değil, kütle.
Kütle demek.
Mas.
Özdek evet. Diyeyim.
Evet. Ya da özdek.
Özdek demek.
Kütle daha iyi.
İçinde kuvvet olan bir şey değil mi? Bütün değil mi?
Yani kuvveti özendirmek. Şöyle desek belki daha şey olur mu? Özdek bir aradalığı anlatan bir şey değil mi?
Bir arada dediğinde kuvvet değil mi?
Bölünebilirliği anlatan bir şey değil mi? Özdek olsa bölünebilir mi? Daha kolay gitmek.
Özdek.
Bölünmeden özdek. Git. Yani bölünme ne demek?
Özdek. Kuvvetleri özdek ayırmak demek değil mi?
İtme demek değil mi,
evet,
bölünme?
Evet.
Bir şey ikiye, evet, bölünüyorsa.
Kalan kısımda da çekim oluyor.
Kalan kısımda çekim var ama ikiye bölünmüşse o bölme ya da bölünme itme kuvvetini temsil ediyor. İtme aslında kuvveti varsa böyle.
Özdekte sadece çekim veya itim de değil herhalde. İkisinin dengesi de var. Çünkü sırf çekim olsa değil mi çöker her şey. Sırf itim olsa o da dağılır gider. Demek ki o arada bir denge var yani. Kitleyi oluşturan aslında itme ve çekmenin birlikteliği.
Güneşte nükleer reaksiyon var.
Kesinlikle bu işte. Yani fizikçinin bilmesi ve kullanması gereken
güneşte
şey bu.
Güneşte bir nükleer şey var. Atlama var, itiyor.
Evet.
Ama kendisi kütle de çektiği için o da çekiyor. O itme çekme kuvveti arasındaki balans güneşin çapını oluşturuyor.
Güzel ama burada bir tasarım kullanıyoruz. Çünkü güneşteki patlama dediğimiz şey bölünme
evet, doğru.
Olması
İtme
gereken.
Yani
bölünmeyi düşünmek için homojen bir kütle düşünmek gerekir. Güneş homojen değil. Güneşte patlamayı hidrojenle hidrojenin birleşmesi yaratıyor. Evet. Helyum oluyor. Helyum olduğu zaman enerji hidrojen bombası.
Fisyon.
Ama bu şey... Bu daha bu şeyi hidrojeni, elektronları falan varsayıyor. Yani bizim ilgilendiğimiz şey elektronun, protonun yani homojen kütlenin kapsadığı kuvvet.
Homojen kuvvet kendi içinde bir
homojen
şey.
Kütle.
Homojen kütle kendi içinde enerji barındırıyor mu?
Kuvvet barındırıyor.
Çekme barındırıyor. Ya da çekim gücü olarak duruyor.
Yani tam senin söylediğin şeyi bu sorusu.
Yani enerji olmadan, yani kuvvet kütle. Olmadan, kütle olmadan, kütlenin içinde yani benim
en
dediğim...
En ufak birimde öyle bir noktaya geldik ki artık özdek daha bölünemiyor. O en alt bölümde, bölünemeyen kısımda kuvvet var mı yok mu?
Bence var.
Varsa bölünebilir.
Evet, onu söylüyorum.
O zaman özdekte hiçbir zaman bölünemeze gelemezsin.
Nasıl bir şey o zaman o? Kendi içinde çelişti şimdi.
Onu
yani kuvvet yani kitle, çekim ve itim kuvvetlerinin birlikteliğinden
ya
oluşan bir
bölünecek,
şey.
Ya sonsuz bölünecek ya bölünecek.
Yok olan bir şeyden
ama
nasıl hem çekim hem itim oluşabiliyor? Çünkü en ufak parçaların
evet.
Birleşimi değil midir bütünü oluşturan? Eğer onda da bir enerji ve bir şey yoksa olmayan bir şeyden biz tümünde nasıl kuvvete ulaşıyoruz? Nerede, hangi noktada başlıyor kuvvet?
Nereden geliyor kuvvet? Yani özdeğin içinden, kütleden gelmiyorsa kuvveti Tanrı mı ya da hangi kaynaktan?
Biz mekanik konuşuyoruz ya, kuantum seviyesinde bir şey olur. Oraya gidiyoruz bir anlamda.
Kuantum parçacık, yani zaten... Bölme dediğimiz zaman parçalara doğru gitmeye başlıyoruz.
Kuanta zaten paket anlamına gelen
şey. En son parçacığa bölünemeze gelmenin gereği yok. Yani herhangi bir kütle parçasının ayrılma bölünmesi kuvveti ilgilendiriyor.
O kesinlikle öyle tabii ki.
Bölünme itmeyi gerektiriyor. Birleşme çekmeyi gerektiriyor.
Doğru.
İki kuvvet var ve birleşme ve ayrılma var. Fizyon
ama
ve
fizyon. Ama böyle bir şey var mı?
Bu kavramsal. Realitenin de böyle olması gerekiyor. Şimdi onu da konuşacağız. Yani bu sadece kavramda o doğruysa
doğru,
realitede doğru. Başka
Kant'a
türlü.
Kant'a teşekkür ediyor o yüzden.
Kant'tan önce var bunu başka. Bu şey de var. Çok çok çok daha eskilerde var. Yani kime gittiğinin fazla bir önemi yok ama bu doğal mantığın kolayca bulabileceği bir şey. Kütle ancak çekme kuvvetiyle şey olur, var olabilir. Çünkü niye dağılmasın, niye saçılmasın o? Saçılma ise itmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla çekmenin olması itmeye karşı bir önlem. İkisi birlikte olmak zorunda ve ikisinin arasındaki denge bir kütlenin belirli yapısını sağlıyor. Eğer gerçekten bir elektron varsa, elektron denen şey o kütlede, ölçülen kütlede varsa, o zaman o elektron çekmenin ve itmenin birliği sayesinde varlığını sürdürebiliyor.
Peki bir şey daha söyleyeceğim.
Bir de elektronlar...
Şöyle bir şey söyleyeyim. İtmeye başka bir kuvvetin o sistem üzerinde olan etkisini olarak algılanabilir mi?
Olabilir.
Yani onun çekmesi.
Olmaz. Uzaktan olmaz. Uzaktan eylem konusuna geliyorsun. Action at a distance.
O şeyin bütünlüğünü koruması için
güneş ve dünya arasındaki çekme, onu diyorsun.
Hayır.
Ya da elektron ve proton.
Elektronlarda da öyle. Dışarıdan sistemden bir şey geldiği zaman çekilen şey bir anda yukarı çekiliyor. İtiliş
neyle oluyor. Çekiliyor?
Öbür sistemin çekme kuvvetiyle çekiliyor.
Neyle? Arada temas olmadan çekme olmaz. O kuvvet çekildiğini nasıl anlayacak çeken, çekilen
şey? Temas yok ama atom ve elektron arasında da temas yok.
O zaman çekme yok. O çok önemli. Çok çok olağanüstü önemli ve Maxwell bunu fark ediyor. Yani bir elektron başka bir elektronun tarafından itiliyor ama yani o elektron orada duruyor, öteki orada duruyor. Bu nasıl bir esin itildiğini? Ne itecek onu? Yani büyü mü yapacak? Hayır. Mutlaka doğrudan fiziksel, özdeksel temas gerekiyor.
Vurması gerekiyor.
Boşluk yok, vakum yok. Ancak planum varsa yani böyle uzaktan hayalet gibi onu çekmesi, bir güneşin dünyayı çekmesi. Yani dünya nereden biliyor güneşin onu çektiğini? O ip de yok arada bir tel ip falan.
Ama çektiğini söylüyoruz.
Çekiyor. Dolayısıyla şey var orada, büyük bir problem var. Kesin olarak bir problem var ve bu...
Bu var ama değil.
Çünkü şey değil, uzaktan eylem olanaklı mı değil mi? Uzaktan eylem bu, uzaktan eylem kavramı. Yani bu
ortaya çıkmayan,
Newton çok ilgilenmiş, Maxwell ilgilenmiş.
Gravitasyon denen bir bazı şeyin, parçacığın bulunamaması yani. Var ama yok yani.
Gravitasyon denen şeyin vakumda olması olanaksız. Çünkü yani bu bir iletişim her şeyden önce ve çekenin, çekilenin çekildiğini bilmesi gerekir ya da bir şekilde onu alması gerekir.
Newton onun nasıl olduğunu biz tasarımla söylüyor yalnız yani.
Canla o boşluğu dolduruyoruz kafamızda, imgelemiyor ama çekilen cisim, çeken cismi nasıl algılayacak ya da nasıl duyumsayacak ya da nasıl etkilenecek? Fiziksel temas olmadan. Oradaki, yani ben bunu çekmek için oradaki ya da tek, iple çekerim.
Tek şey izolasyon iki kütle arasındaki büyüklük farkından kaynaklanan bir olay olarak açıklanıyor.
Büyüklük ne olursa olsun.
Yani kütlenin hacmi ya yani büyüklüğü.
Ama o orantı ya da dediğim ilişki çekme ilişkisinin ya da itme ilişkisinin olmasını varsayıyor.
Evet.
Yani, çağımız fizikçilerinin hepsi planını kabul ediyor mu? Yani
düşünüyorlar.
Çünkü ben şu an belki fizikte hani çok derin bir bilgimiz olmadığı için daha işte öğrendiğimiz kadarıyla ve düşündüğümüz kadarıyla yorumluyoruz.
Bir kısmı reddediyor. Onlar biliyoruz. Yazıyorlar çünkü. Yani Einstein de yazıyor, ötekiler de yazıyor. Şey, eter, Maxwell'in eter kuramını reddettiler ve dolayısıyla vakumda eylem, vakumda iletimi kabul ettiler. Yani ışık dalgaları vakumda yayılmıyor. Ses dalgası havanın olmadığı yerde yayılmıyor, onu biliyoruz.
Evet, doğru.
Vakum olduğu zaman ses dalgaları yayılmıyor. Ama ışık dalgası
gidiyor.
Bir dalga, bir enerji, bir kuvvet. Ama vakumda gider diyorlar. Düşünün.
Bir şeyin yayılması için bir ortam gerekiyor.
Şu anda yer çekim dalgasını bulduklarını iddia eden birkaç tane uçuk var. Bir eğri buluyorlar şeyde, o bir alette, ölçme aletinde ve diyorlar ki bu şey, iki tane şey black hole birleşti ve yer çekimi üretti falan. O dalgalar geldi. Nereden geliyor dalgalar? Nasıl geliyor? Vakumda gelir mi? Yani dalganın vakumda gelmesi demek, dalganın nasıl düşünüyorlar dalgayı? Su dalgası su olmadan ya da ses dalgası hava olmadan olabilir mi? Rezonans şu anda en son kuram
var.
Eğer bütün uzay, tüm uzay ve tüm zaman planın ve vakumun yani kütlenin ve kütle olmayanın birliği olmasaydı elektromanyetik dalga olanaksız olurdu. Çünkü dalga tanımı ya da kavramı bir ortamı gerektiriyor. Ortam olmadan dalga olmaz. Bu şimdi fizikçiler vakumda dalganın gittiğini ileri sürdükleri zaman saçmaladılar.
dalga parçacık uğurların iletimi mi? Dalgayı.
Dalga hani bir ortamın titreşimi.
Ortamı yani hani sen Aziz, dolu olan bir şeyi gönderemezsin diyorsun ya. Aslında gönderilen bir şey yok. O doluluğun birbirini itmesi gibi bir durumla tarif ediliyor.
Evet. İmpulsel bir şey.
Yani ortamda bir dalga nasıl ilerliyor?
Yeni bir parçacık dalga göndermiyorsun aslında. Olanı titreştirerek
su moleküllerinin birbirine şey yapması gibi.
Ama olanın
etkilemesi gibi.
Bir yani kuvvet
dalga
lazım.
Denizin ortasından buraya gelmiyor. Onu etkiliyor, onu etkiliyor. Bir görüntüsel
ama bak o da şey de doğru. Yani bir şeye dikkat çekiyor. Bir şeyi itebilmen için bir boşluk olması lazım ki itebileyim diyor. Haklı.
Tabii.
Bir alan olması
tam
lazım.
Tam dolu olduğu zaman bir şeyi gönderemezsin.
Ama
o da doğru.
Boşluk yok mu? Atomlar
hiç boşluk olmadığı zaman da bir şeyi titreştiremezsin. O da doğru.
Ya yani su dalgaları, suda dalga nasıl deviniyor, nasıl ilerliyor? Su molekülleri arasında yukarıda, eğer hiç boşluk olmasa buz gibi. O zaman buzda su dalgası olmaz. Yani bu ona benziyor.
O zaman her şey doludur yani o da bir...
Descartes onu söylüyor. Plenum, uzay plenumdur diyor.
Hem doludur hem boştur.
Öyle demiyor. Uzay plenumdur diyor. O yüzden de bir kabın içindeki şeyi diyor, uzayı alırsan
kap da çöker.
Kap çöker diyor, yapışır diyor. Descartes diyalektik düşünmüyor. Yani orada o söylediğinin sonuçlarını çok açıkça görmüyor aslında. Çünkü yalnızca plenum olsa hiçbir şey kıpırdamaz, hiçbir şey devrilmez. Değil mi?
Evet.
Parmenides'in şeyi bu. Birinin ya da varlığının karakteri bu. Plenum. Hiç boşluk yok, hiç ayrım yok. Bir var, yalnızca bir var, hiç ayrım yok, hiç bölünme yok, kesilme yok, kıpırdama yok, devim bir yanılsama ya da...
Öncesi yok, sonrası yok, hiçbir şey
yok. Evet. Gerçi onu hemen küreye çeviriyor o varlık.
Parmenides mi?
Parmenides o saçmalığı nereden almış? Bir fikri olan var mı? Bilgisi var.
Yani her tarafı doğru geniş. Var mı onun bir kaynağı?
Yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Yani sonsuz.
Düşünürsen,
başkaları sonsuz diyorlar ama Parmenides küredir diyor.
Ya, evrenin resmini bugün çizen modern fizikçiler de küre şeklinde çiziyor.
Onlar moron. Yani onlar moron. Onu biliyoruz. Onu Parmenides moron diyor.
Patlama deyince ya, her tarafa ışık patlamış
oluyor. Yani, niye patlamış? Sonsuz evreni küre diye çizsinler?
Yani her tarafı...
Tam bir moronluk ya.
Yani gözümüzü kapatsak, evrenin nasıl olduğunu, bir yer olduğunu bilmezsek, yani mesela bir ışık şeyi gibi her tarafa yayılan
zaten
bir şey
o başka ortaya ama evren yayılma küreği. Yani yayılmanın küresel olması normal, olması gereken bir şey.
Sınırı olmayan küre.
Küre... O da olmaz. Küre dediğin zaman sınır diyorsun.
Küre dediğin zaman çapının olması lazım.
O yüzden moral. Yani bunlar biraz geçmişi okusalar, bilim tarihini, felsefe tarihini, bunları görüp bu tür çocuksu yanılgılardan kurtulabilirler. Ama şey diyor, pozitivist şartlanma, koşullanma altında okumuyor. Ya bilim felsefesi, literatürü komedi yani büyük ölçüde şey çocuksu yazılardan oluşuyor. Şimdi o zaman dalganın yani elektromanyetik dalganın iletilmesi şeye bağlı, vakum ve planuma bağlı. Kütlenin bölünebilir ve birleşebilir olmasına bağlı. Değil mi? Yani ama o zaman elektronlardan...
Zaten bölümle birleşme dediğimiz zaman da...
Kuvvet.
Yani orada da bir boşluk ve doluluktan bahsediyoruz. Her şeyin dolu olduğu bir şeyde neyi ayırıyorsun, neyi birleştiriyorsun?
Böyle kavramsal düşünce. Değil mi? Yani bu akşam aslında şeyi konuştuk. Kavramsal düşüncenin konuları nasıl ele aldığını ve ayrıca da tasarımlardan uzak durarak yani bütün bu konuşmayı yaparken sadece kavramları kullandık. Özdek, kütle, kuvvet, itme, çekme, birleşme, bölünme, dalga dedik ortamsız olmaz. Yani dalga bir ortamın titreşimidir. Titreşim vakumu ve planumu birlikte gerektirir. Arı planumda titreşim olmaz. Arı vakumda titreşecek hiçbir şey yok. Zaten olmaz.
Evet.
Evet. Yani bunlar kavramı kullandığımız zaman problemler yalınlaşıyor. Bir yan dışsal yalancı problem ortadan gereksizleşiyor. Yani onlar, çünkü tasarımsal düşünce o çağrışımlarına girdiği zaman işin içinden çıkamıyor. Sürekli olarak birinden ötekine gidiyor filan ve yıllarca, on yıllarca bu şey görelilik kuramı, kuantum kuramının modelleri falan insanlara zaman kaybettiriyor. Yani eğer kavramları kullansalar, evrenselleri kullansalar, fizikçiler yaptıkları işi kat kat daha iyi yapacaklar. Eğer onu şeyde söylüyor, felsefe ile bilimlerin ilişkisi bağlamında söylüyor. Deneyim, felsefe başlangıcını görgül bilimlerden alır diyor. Görgül bilimler, yani deneyim bilimleri. Ama deneyim bilimleri de kavramla uğraştıkları için felsefeden çok şey almak zorundalar. Ve henüz görgül bilimciler bu şeye gelmiş değiller. Bu olgunluk, kavrayış yüksekliğine gelmiş değil. Öyle us ve bilinç ilişkisini ya da karşıtlığını incelemiyor burada. Çünkü bilinç, doğal bilinç dediğimiz şey felsefenin şeyi değil. Neyi değil? Çünkü bilinç felsefe, bilinçten başlayanlar bilincin dışına çıkamıyorlar. Çünkü bilinç öznel, insana bağlı ve dolayısıyla Kant'ın felsefesinde olduğu gibi dışsallık o bilinçten ayrı bir töz olarak kalıyor. Orada düşünce ve varlık ikilemi çözülemiyor. Çünkü bilinç benim bilincim ve hiç kimse bana kalkıp bunun bilinçle aynı şey olduğunu söylemez. Burada bir kavramsallık olduğunu söyleyebilirsin ama burada bir bilinçlilik olduğunu söyleyemezsin. Bunun biçimi var. Herhangi bir nesnenin biçimi var. Biçim bir kavram. Ve bilinçte biçim kavramı da var. Her duygular, duyumlar, algılar, tasarımlar, düşünceler, uslamlamalar, her şey bilinçte. Ama bilinç insanın bilinci ve öznel.
Hep insan.
Hep insan. Ne?
Tinsel. Ayrıca da tinsel.
Ayrıca da tinsel. Ama kavram tinsel olmak zorunda değil ya da idea, platonik idea tinselliğe, yani bilince sınırlı değil. İdealar şey, bilinçten bağımsız, tinsellikten bağımsız nesnellikler.
Bilinçten bağışık tinselliklerdir. Nesnel tinselliklerdir
gibi dedim de. Bilinçler tikel oldu.
Tinsel demeye gerek yok.
Tinsel değil.
Yani evrenseldir demek istiyor.
Nesnel.
Kavramsallıklar gibi.
Tabii. Şey. Doğru. Tinsellikler gerekmiyor zaten. Yani çünkü
bilinçten bağımsız demesi hani şeyden, tekillikten bağımsızlığı anlamına geliyor.
Nesnel olması kişiyle
bağlı değil. Yani.
Kişi olmasa da var.
Daha o iddia, evet iddia var.
Tinselliği bir sözcükle adlandırıyoruz ya kızım diyor kavramları.
Tabii. Yani ideal şey değil. Tinsel olmak zorunda değil. Özdeksel, fiziksel olmak zorunda da değil.
Ama nesne.
Ama insan bilincinden bağımsız olarak var ve bu varlık fiziksellik demek değil. İdeanın nerede olduğunu sormanın anlamı yok bu nedenle. Çünkü her yerde.
Her yerde.
Ya da şeyi, her zaman. Tanrı gibi. Gibi.
Aynen öyle.
Platon niye bunu şey yapmış? Hani böyle mağarada falan. Yani bunu biraz tiyatral bir havaya mı sokuyor? Ne oluyor yani? Şu niye öyle bir ya. Niye yani?
Mağara bir şey var.
Gölgeler
gölge
falan.
Evet.
Niye Platon gibi biri böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Yani bu var mı bir de?
Hangisi? Hep... İdealar mı?
Hayır şöyle.
Mağara mitinin amacı?
Yani Platon'da mağara miti yok mu?
Var.
Yani bunu niye ihtiyaç duymuş?
O mit
diye bir
ya.
Soru geliyor.
Diyor ki gölgeler realite değil, gerçeklik değil.
Aynen. Yani görgül gördüklerinize evet. Takılmayın
i̇şte
anlamında.
Cisimler de, bunlar da gerçeklik
bunlar
değil.
Gibi.
Yani ama bir şey idealar. Anlatım kolaylığı bakımından.
O mağara miti onu sağlıyor.
Sağlıyor değil mi?
Yani bir idealar
gibi bir şey. İmgemleme gibi bir şey oluyor.
Evet, bir örnekleme gibi.
Evet.
Onlar doksalar.
Çok yani. Uyuyor onun şeyine. Çünkü idealar, ideal modeller ve cisimler, tekiller o ideal modele öykünüyorlar ve ona katılıyorlar. Ama onun gibi şey değiller, tam değiller, eksiksiz değiller. Onun kopyaları ve gölgeler de cisimlerin kopyaları filan o mağara mitinde. Ve gölge aslında, yani duvara vuran gölge kopyanın kopyası. Eşlemin eşlemi.
Doksa değil, değil mi?
Doksa cisim eğer oluyor, sen cismi olabilir. Gerçeklik diye düşünürsen
o doksa oluyor.
O doksa oluyor.
Ama gölge doksa değil.
Gölgeyi düşünürsen o şey oluyor, yansın. Pistis oluyor.
Evet.
Sudaki, aynadaki imgeyi gerçeklik diye düşünürsen o da ne oluyordu? Hatırlayamıyorum onun şeyin Yunancası. Pistis. Ice. Yani en alt düzey.
En
o
alt düzey.
Aynadakini gerçek sanan bir insanın bilgi durumu. Aistesis mi? Öyle bir şeydi. Pistis inanç demek. Doksa görüş demek.
Episteme var değil mi?
Episteme ideayı bilen episteme'yi ulaşıyor. Yani bilgi. O yüzden Aristoteles de sürekli olarak
epistemeden.
Bilgi, episteme evrensellerin bilgisidir. Katalog. Yani evrensel şey. İdea demiyor ama evrensel diyor.